Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Burumen'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Heft Evrenk.
Değerli dinleyiciler, Heft Evrenk adlı programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Mazenderan ilindeki son gezimizde Mazenderan müziğine özgü bazı müzik aletlerini tanıyacağız. Ve Mazenderan'ın Hint asıllı kavimlerinden ve bu bölgenin müziğine olan etkilerinden bahsedeceğiz. Ve programın sonunda güzel bir Mazenderan ninnisi dinleyeceğiz.
Son birkaç program boyunca Mazenderan'daki farklı müzik türlerini tanımanın yanı sıra bu bölgedeki bazı önemli enstrümanları da tanıdık. Mazenderan'ın antik müziğinden kalan enstrümanlardan birine kırne denir. Kırne, bu şehir bölgesinde yaygın olan tekne çalgısına çok benzeyen kamışlı üflemeli çalgılar ailesindendir. Bu enstrüman 300 yıldan fazla bir süredir unutulmuştu ve Mazenderan'daki Amul şehrinin yıkıntılarında bulunduktan sonra yeniden canlandırıldı.
Kırne 5 santimetre olup iki ana parçadan oluşmaktadır. Ana gövdesi kamıştan yapılmıştır ve dibine inek boynuzundan yapılmış konik bir kısım takılmıştır. Kırne bugün Mazenderan bölgelerinin müzik gruplarının çoğunda kullanılmaktadır. Bu çalgı daha çok düğün törenlerinde deserkuten çalgısı ile birlikte çalınır. Şimdi deserkuten eşliğinde kırne enstrümanının güzel sesini dinleyeceksiniz. Dinlemiş olduğunuz müzik Mazenderanlı sanatçı çifti kırne çalan Perviz Abdullahi ve Deser Kurten çalan eşi Güldeste Zare tarafından icra edildi.
Mazenderan köylerinde geleneksel bir düğüne giderseniz kesinlikle kadın çevrelerinde çalınan müziğin farklı bir türünü duyacaksınız. Köy kadınları basit enstrümanlarla çalıp heyecan ve coşku yaratır. Bu basit araç bir çeşit leğenden başka bir şey değildir. Bu araca teşte lak denir. Geçmişte daha çok kullanılan lak, Mazenderan'da tahılları temizlemek için tepsi olarak kullanılan, ayrıca sofra başında içine pişmiş pirinç dökülen vesaire bir tür ahşap kaptır. Bu tür çalma leğen nevazi, leğen çalma denir. Günümüzde köylü kadınlar leğen çalmak için büyük metal tepsiler veya metal leğenler kullanıyor ve çalarken kulağa daha çekici gelmesi için üzerine bir fincan tabağı ve birkaç madeni para atıyorlar.
Leğen çalma Mazenderan'daki güzel kültürel tezahürlerden biridir. Mazenderan'daki müzik sanatı hocalarından biri Said Celal Muhammed'i bu enstrümanı Mazenderan müziğinde kullanmaya çalışmış ve onu kırne, karna gibi diğer enstrümanlarla birlikte güzel bir şekilde sergilemeye çalışmıştır. Teşte La Keketen grubundaki Mazenderanlı kadınların leğen çalımını hep birlikte dinleyelim.
Diğer birçok sanat ve kültür gibi farklı ortamlardan ve kültürlerden etkilenir ve değişir. Mazenderan müziğinde de müzisyenlik yapan Hint kökenli kavim, Mazenderan müziğinin korunmasında ve aktarılmasında çok etkili olmuştur. Mazenderan halkı bu kavme Godar der.
Godarlar bir dönem göç etmek zorunda kaldılar. Bazı tarihçiler bu konunun 5. Behram'ın saltanat dönemiyle ilgili olduğunu düşünürler. Hamdullah Mustafa diyor ki, Behram döneminde mutrıpların işi arttı. Öyle ki mutrıplar artık günde 100 dirhemle yetinmezdi. Behram-ı Gur Hindistan'dan mutrıplık için 2000 çingene getirdi. Ve bu çingenelerin nesli İran'da hala mutrıplık yapıyor. Godar kavmi sanatçıları Doğu Mazenderan müziğinin gelişmesinde ve evriminde oynadıkları önemli role ek olarak Doğu Mazenderan müziğinde Mazenderan müziğinin Godar anlatımı olarak adlandırılan benzersiz bir üslubun anlatıcılarıydı.
Tahran Radyosu.
Godarlar Kuzey, Horasan, Türkmen Sahra ve Ketul bölgesinin müziğinin bazı özelliklerini Mazenderan'ın doğusundaki bölgelere aktarmışlar. Ayrıca Türkmen ve Kuzey Horasan müziğinden dutar ve kamança gibi bazı çalgıların aktarılmasında çok etkili olmuştur. Dudak melismaları icra etmek Godar özelliklerinden ve anlatılarından biridir. Aslında melismaları dudaklarıyla icra eden herhangi bir şarkıcının Godar'ı olduğu söylenebilir.
Godar kavminden Mazenderan'ın önde gelen müzisyenlerinden biri rahmetli Nizam Şikarçıyan'dır. Şikarçıyan bölgedeki en önemli ve özgün Godar müzisyeni olarak kabul edilir. Faaliyet gösterdiği yıllarda Doğu Mazenderan müziği üzerinde büyük bir etki bıraktı ve Mazenderan'ın özgün müziğini yok olmaktan kurtardı. Şimdi Üstad Nizam Şikarçıyan'ın icrasıyla Derviş melodisini dinleyelim. Üstad Nizam Şikarçıyan'ın sesi ve kamança çalımıyla Derviş adlı güzel Mazenderan müziğini birlikte dinledik.
Mazenderan müziği köklü bir müzik olarak bilinir ve icra edilen ezgiler daha çok aynı bölgeyi betimler. Mazenderan ezgileri her dinleyicinin Mazenderan geleneklerini iyice tanımasını sağlar. Mazenderan'da bu ilin kültürel ve geleneksel meselelerini iyi bir şekilde ve nesilden nesile yerel şarkılar şeklinde başkalarına aktarabilen birçok usta var.
Mazenderan müziğini iyi bilen ve halk tarafından faaliyet göstermiş olan Mazenderan müziğinin büyüklerinden Muhammed Rıza İshaki Gürci, Ebul Hasan Hoşro, Seyyid Cemal Muhammedi, Nur Muhammed Talebi, Nurullah Alizade ve Aşkali Şikarçı sayılabilir. Bu kişilerin her biri üslup sahibi olan Mazenderan müziğinin büyükleri olarak bilinir.
Doğduğumuz andan itibaren hepimizin birlikte büyüdüğü inişsiz müziklerden biri de ana dilimizde bulunan ninnilerdir. Ninni, belirli bir bölgeye özgü olmayan popüler ve evrensel bir şarkıdır. Ninniler binlerce yıldır çocukların kulağına fısıldanan, geçmişin zengin kültürünü müziğin diliyle aktaran huzur verici bir müziktir. Bir annenin çocuğu için umutlarından ve hayallerinden endişelerine kadar farklı temaları olan bir ninni çocuğu sakinleştirir, ona ve anneye keyifli bir uyku sağlar. Tatlı Mazenderan dilinde ve Banu Melik sesiyle güzel Maman Geri ninnisini dinleyin.
Ni se to
Değerli dinleyiciler, Hayat Evren isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irip.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi sohbetimizi ve ardından masalımızı dinleyeceğiz.
Peri masalları aslında hepimiz çocukken büyük babalarımızdan, büyük annelerimizden duyduğumuz sade ama aynı zamanda güzel masallardır. Ve bu masalları duyunca hepimiz hayal dünyası yolculuğuna çıkmışızdır. Aslında peri masalları ve efsaneleri sade görünüşü ve basit sözcüklerinin adında derin düşünceleri barındıran masallardır. Ve bazı araştırmacıların da tabiriyle bu tür masallar ilkel beşeri toplulukların ve hatta günümüz insanların renkli rüyalarının yansımasıdır. Bu tür rüyalar masalı anlatan ve dinleyenlere hayal gücünü kullanarak gerçek dünyanın biraz ötesine ulaşılmayan ufuklara seyahat etmelerine ve yepyeni duyguları tecrübe etmelerine de imkan sağlıyor.
P Peri masalları ve efsanelerinde yer yer bir dizi sırlar ve mesajlar yatıyor. Halk edebiyatı ve sıradan insanların yaşam tarzı üzerine geniş araştırma ve incelemeler yapan Alman Grimm kardeşler Jaco ve Wilhelm, efsanelerin aslında eski mitolojik maceraların birer parçası olduğunu belirtiyor. Grimm kardeşlere göre eski masalları incelemek ve onları yeniden düzenlemek suretiyle eski mitolojileri yeniden canlandırmak mümkün. Grimm kardeşler pehlivanlık ve büyü içerikli masalların Hint ve Alman kavimlerden kaynaklandığına inanıyor. Bu kardeşler bu gibi masalların kavimlerin arasında yaşanan göç ve kültür alışverişi sayesinde dünyanın başka kavimleri arasında yaygınlaşır.
Ancak İngiliz antropolog Edward Taylor'un mitolojilerinin ve günümüz toplumlarında izleri ve yeni efsanelerin gelişim ve değişim süreci hakkında yaptığı derin ve geniş araştırmalar, başka antropologları da efsaneleri daha dakik ve daha bilimsel bir şekilde incelemeye yöneltti. Taylor'dan sonra Andrew Long da çeşitli yörelerin halk masallarından birbiriyle karşılaştırmaya başladı ve bu masalların ve efsanelerin kökleri çok eskilere dayandığı sonucuna vardı. Belki bu yüzden bazıları efsanelerle mitolojilerin biri olduğuna inanıyor. Gerçi efsane ile mitoloji arasında çok ince bir sınır bulunuyor. Fakat mitolojilerle peri masalları arasında birçok ortak yön de dikkat çekiyor. Ama yine de ikisinin arasındaki farklılıkları da az sayılmıyor ve bu yüzden iki ayrı kategoride yer almalarına neden oluyor.
Tahran Radyosu.
Değerli dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Çok eski zamanlarda uzak bir diyarda bir anne oğlu ile yaşıyordu. Bir gün anne oğluna şöyle dedi: "Oğlum, al şu parayı, git çarşıdan biraz ekmek al, getir." Çocuk parayı aldı ve evden çıktı. Yolda giderken birkaç yaramaz çocuğa rastladı. Yaramaz çocuklar zavallı bir kediye ip bağlamış, kediyi sağa sola sürüklüyordu. Çocuk kediyi acıdı ve çocuklara, "Acaba kediyi satar mısınız? Kaça satarsınız?" diye sordu. Yaramaz çocuklar da, "Evet, satıyoruz. Çok ucuz. Ekmek fiyatının yarısına," dediler. Çocuk elindeki tüm parasını verdi ve kediyi satın aldıktan sonra serbest bıraktı ve ardından kediyle beraber eve döndü. Annesi oğluna bağırıp çağırdı: "Neden böyle bir şey yaptın?" Çocuk tüm macerayı annesine anlattı ve şöyle dedi: "Eğer bugün ekmek yemesek ne olur acaba?"
Ertesi gün anne yine oğluna biraz para verdi ve kasaba gidip biraz et satın almasını istedi. Çocuk yine aynı yolda giderken yine aynı yaramaz çocuklara rastladı. Yaramaz çocuklar bu kez zavallı bir köpeğin etrafını sarmış köpeği tekmeliyordu. Çocuk yine hayvana acıdı ve çocuklardan sordu: "Çocuklar, bu köpek satılık mı? Eğer satılıksa fiyatı nedir?" Çocuklar da yine "Evet, satıyoruz, çok ucuz, et fiyatının yarısına," dediler. Çocuk elindeki tüm parayı verdi ve köpeği satın aldı ve yanında eve götürdü. Anne oğlunu görünce tekrar bağırıp çağırmaya başladı: "Yahu, ben senin elinden ne yapayım? Benim ticarethanem yok ki." Çocuk yine tüm macerayı anlattı ve şöyle dedi: "Eğer bugün et yemesek ne olur acaba?"
Yine ertesi gün anne çocuğuna biraz para verdi ve bu kez de bayağı tembih ettikten sonra oruna gidip biraz kuyruk yağı satın almasını söyledi. Çocuk yine aynı yolda giderken yine aynı yaramaz çocuklara rastladı. Yaramaz çocuklar bu kez zavallı bir fareyi yakalayıp fareyi yakmak istiyordu. Çocuğun yüreği yandı ve sordu. Bu fare satılık mı? Eğer satılıksa fiyatı nedir? Çocuklar da yine evet satıyoruz. Çok ucuz. Kasapta kuyruk yağı fiyatının yarısına dediler. Çocuk elindeki tüm parayı verdi ve fareyi satın aldı ve yanında eve götürdü. Anne bu kez hiç ses çıkarmadı ve oğlunu görmemiş gibi davrandı.
Günler geçti. Çocuk her gün ırmağın kıyısına gidiyor, orada balık avlıyordu. Çocuk daha sonra balığı temizliyor ve balığın başını ve içini kediye ve köpeğe veriyor ve temizlediği balığı da eve götürüyordu. Günlerden bir gün çocuk evde otururken köpek balıkların birinin ağzında güneş gibi parlayan bir taş buldu. Bu taş sihirli bir taştı ve adı da gece ışığı geferiydi. Köpek taşı çocuğa verdi. Çocuk çok şaşırmıştı. Taşı sınamak için dilinin altına koydu ve şöyle niyet etti. Ey gece ışığı geferi, soframızın yemek dolu olmasını arz ediyorum. Bir anda ortada duran sofranın üzeri türlü ve rengarenk yemeklerle doldu. Hepsi büyük bir sevinç ve mutluluk yaşıyordu. Sofranın başına geçtiler ve kendilerine güzelce bir ziyafet çektiler.
Günlerden bir gün çocuk evden dışarı çıkmış geziniyordu. O sırada ağanın kızını gördü ve bir anda kıza çarpıldı. Çocuk annesinden ağanın kızını istemeye gitmesini istedi. Ama annesi tepki gösterdi. Yahu oğlum sen nere? Ağanın kızı nere? Sen nasıl ağanın kızını istersin? Bizim şu 7 katlı gökte bir tek yıldızımız bile yok. Ama bu sözler çocuğu vazgeçirmeye yetmedi. Ve annesine her ne şekilde olursa olsun gidip ağadan kızı istemesini söyledi. Çocuğu onun ısrarını gören anne mecburen yola çıktı ve ağanın kızını istemeye gitti. Ağa kadını görünce ne istediğini sordu. Anne de kızını istemeye geldim dedi. Ağa anneyi başından savmak için şöyle dedi. Tamam benim sözüm yok. Ama kızımı istiyorsan 40 deve altın isterim.
Sözleri duyan yoksul anne üzülerek eve döndü ve macerayı oğluna anlattı. Çocuk da annesine merak etmemesini, bu sorunun halledeceğini söyledi. Ertesi gün ağa uyandığında evinin önünde altın yüklü 40 deve duruyordu. Bu manzara karşısında şaşkına dönen ağa bu kez anneye şöyle dedi. Şimdi de senden her şey altın olan bir saray isterim. Kadın yine üzgün üzgün eve döndü ve macerayı oğluna anlattı. Çocuk yine annesine teselli etti ve bu sorunu da çözeceğini söyledi. Ertesi sabah ırmağın kıyısında altın bir saray hazırdı. Sarayı gören ve dili tutulan ağanın artık başka mazereti yoktu ve bu yüzden kızını çocuğa verdi.
Bu maceranın üzerinden birkaç gün geçti. Köylü bir çocuk ile evlenmek istemeyen ağanın kızı babasına bir çare bulmasını ve çocuğun sırrını öğrenmesini istedi. Ağa ne yapacağını bilemiyordu. Bu yüzden yakında bulunan büyücü bir kadını çağırdı ve ondan yardım istedi. Büyücü bu işi bir an önce halledeceğini söyledi. Büyücü kadın köylü çocuğun her gün yoksul insanları topladığını ve onlara yiyecek ve giyecek bir şeyler dağıttığını duydu. Bu yüzden yoksul bir insanın kılığına girerek çocuğun evine gitti.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızı gelecek bölümde devam edeceğiz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme.
Değerli dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme adlı sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Kutsal savunma dönemi, sevgili vatan İran'ı tepeden tırnağa silahlı düşmana karşı savunmada tüm kavimlerin, düşüncelerin, inançların dayanışmasının zirve yaptığı bir dönemdi. Dini azınlıklardan olan gençler Müslüman askerlerin yanında savaş cephelerindeki mücadeleleriyle düşmana karşı savaşıp yüzlercesi şehit, gazi veya esir oldu. Aziz İran vatandaşlarının bir bölümünü oluşturan ve Müslüman halkla yan yana ülkeyi savunmada fedakarlık sahnelerinde parlayan ve günümüzde de aynı tempo içinde bu fedakarlıkları tekrarlamaya hazır olan dini azınlıklardan biri Asurilerdir. Onların bu özellikleri tabii ki övülmeye değerdir. Bu dini azınlığa mensup insanlar hak ile batıl cephelerindeki varlıkları ile din ve mezhebe bakmaksızın yüce insani değerler ve kendi topraklarını savunmak için canlarını feda ettiler. Bize de bu aziz vatandaşlarımızın uğruna canlarını feda ettikleri bu değerleri yayıp korumakla mükellefiz.
Gorgez'in oğlu Yermi Yakup, 29 Nisan 1937'de Urmiye'nin çalışkan bir ailesinde dünyaya geldi. İlk ve lise eğitimini doğduğu kentte tamamladı. Liseden sonra Tahran Üniversitesi'ne girdi ve elektrik mühendisliği bölümünde lisans derecesini almayı başardı. 1965 yılında üniversite eğitimini tamamladıktan sonra askere gitti ve 1967 yılında askerlik döneminin sonunda Huzistan Su ve Elektrik Kurumu'nda işe başladı. O tarihten itibaren özellikle de elektrik kurumunun başında bulunarak Huzistan'da Ahvaz halkına yaptığı değerli hizmetleri dikkat çekiciydi. Daha sonra Huzistan'da enerji transferi projesinin yöneticisi ve danışmanı oldu ve enerji transferi planı çerçevesinde 3'er aylık dönemler için Amerika ve Japonya'ya gönderildi ve elde ettiği yüksek dereceli diplomalarla aziz yurttaşlarına değerli ve yorulmak bilmeyen hizmetlerini sunmak için vatanına geri döndü. 1970'te evlendi ve bir oğlu iki kızı oldu. Bu sadık ve fedakar Hristiyan 8 yıl boyunca Ahvaz Asuriler Derneği'nin başkanlığını yaptı. Ahvaz Dernek Evi onun gece gündüz çabalarıyla inşa edilmiştir. Şehit Yermi Yakup'un hatıraları, iyilikleri ve emekleri unutulmazdır. Yermi Yakup'un şehadeti ardından İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi şehit Yermi Yakup'un evine iki kez gidip kızını ziyaret etmiştir. Bu buluşmanın hatırasının bir kısmını şehidin kızından dinleyelim.
Tekerlekli sandalyede oturup babasının resmini elinde tutuyorsun. Olmadığından şikayetçisin. Tekerlekli sandalyede oturmaya alıştığın bu günlerde babanı daha çok özlüyorsun. Baba, baba, baba, birkaç gece önce Muharrem ayında annemle bir sokaktan geçerken ağlama sesleri duyuluyordu. Yaz merasimi vardı. Anneme hoparlörlerden yankılanan sesleri duyabilmek için biraz durmasını söyledim. Bir konuşmacı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kızı hakkında bir şiir okuyordu. Hazreti Rukayye hakkındaydı. Şiirinde bir beyti duyunca kendimi tutamadım ve hüngür hüngür ağlamaya başladım. Gittin kendine sormadın, kızın baba istemiyor mu diye. Şimdi benim şefkatli ve fedakar babam, senin küçük kızın aynı soruyu sana soruyor. Gittin de kendine sormadın, kızın baba istemiyor mu diye.
Söylentilere göre ben 2 aylıkken babam şehit olmuştu. Ben, annem, ablam ve abimle Tahran'daydık. Babam ise tek başına Ahvaz'daydı. Savaşın başladığı ilk günlerdi. Ahvaz, Irak Bağızçı mütecavizlerinin bombardımanı altındaydı. Babam elektrik mühendisi ve Ahvaz Genel Elektrik Kurumu'nun başkanıydı. O günlerde memurların çoğu iş yerlerini terk etmişlerdi. Ancak babam halkın o şartlarda ona daha çok ihtiyaçları var diye Ahvaz kentini terk etmemişti. Her gün saat 7'de iş yerine gider, kendisi bizzat başkan olduğu halde kollarını sıvayarak gece saat 12'ye kadar kurumun işlerini yönetirdi. Hatta yeni doğduğumda Tahran'a gelip beni görme şansı dahi olmamıştı. Sadece anneme ismimi Radrina koymasını söylemişti. Kendi adı Yermi idi. Babam Urmiye'de doğmuştu ve Azerilerin dilinde Yermi, 20 demektir.
Tahran Radyosu.
...1359 yılının Mehr ayının 17'si Perşembe günü mütecaviz savaş uçakları babamın iş yerinin yakınlarına gelip insanların başlarına bombaları yağdırdılar. Bombalardan biri babanın yakınına düştü ve onlarca şarapnel parçası vücudunun bir tarafına isabet etti. Ameliyat öncesi babam bütün gücünü toplayarak Doktor Alevi'ye şu cümleyi söyledi. Çocuklarıma iyi bak ve onları çok sevdiğimi söyle.
O adamı ilk gördüğümde henüz 9 yaşında değildim. Noel arifesiydi. Ayetullah Hamine'yi bayramımızı kutlamaya, hal hatır sormaya ve babamız hakkında konuşmaya gelmişti. O geldiğinde ben ve annem evdeydik. Sadece ikimiz. Ramona ve Ramail evde değildi. Yüzünü televizyonda çok görmüştüm çünkü o adam bizim eve gelen ülkenin cumhurbaşkanı Ayetullah Hamine'iydi. O görüşmeden bir şey hatırlamıyorum. Sadece cumhurbaşkanına yapıştığımı hatırlıyorum. O da bir baba misali saçlarımı okşuyordu. O görüşmeden 2 resim bana getirdiler. Onlara baktığımda o gecenin hatırası canlanıyor kafamda. Sanki beni okşayan babamdı.
O zamandan beri yıllar geçti. Mimarlık alanında İran'daki en iyi üniversitenin öğrencisisin. Bu talihsiz olay başına geldiğinde 20 yaşına yeni geçerek gençliğine girdin. Vücudunuzun sağ tarafı tamamen uyuşur. Öyle ki ne sağ elin ne de sağ ayağının olmadığını hissedersin. Öyle ki iğneyi vücudunun sağ tarafına soksalar bile fark etmezsin. Bu neden tam da hayatının en güzel ve en mutlu günlerinde oldu bilmiyorsun. Aslında hiç kimse bilmiyor. Uzman doktorlar bile. Neredeyse bütün aile anlamıştır. Hastasın ve seni ziyarete geliyorlar. Ama sen kimseyi görmek istemiyorsun. Seni ziyaret etmek istediğin tek bir kişi var. Sadece bir kişi. Sızlayan yüreğin o adamın seni görmesini istiyor. Sen ona selam veriyorsun. O da sana sıcak bir şekilde cevap veriyor. Sonra nasılsın diye sorup, seninle konuşup, anılarını anlatarak seni teselli edecek. Annene yüreğinden ne geçtiğini söyledin ama aklının ucundan bile geçirme. Çünkü bu mümkün değil, diyor. Anne her ne kadar o ülkenin lideri seni ziyaret edecek vakitleri yok dese de sözlerini kabul etmiyorum. Onca baskı ve ısrarın ardından annem ofisini arayıp utanarak talebimi iletmeyi kabul etti. Aradan birkaç hafta geçer ve bir haber olmaz. Annem beni görmeye gelmelerini beklememem gerektiğini söylüyor ama nafile. Çünkü ben hala bekliyorum.
Bu sabah annemi arayıp durumumu sordular. Bu akşam beni yakından görmeye geleceklerini söylüyorlar. Hacı Ağa tarafından olmalı ve durumumu ona bildirmek istiyorlar diye düşünüyorum. Geceye kadar tekerlekli sandalyede odanın içinde dolaşıp duruyorum ve huzursuzum. Tavırlarımdan dolayı annem çaresiz kalmış, içimdeki bu umutla ne yapacağını bilmiyor. Gözleri yaşlarla dolu, elleri gökyüzüne doğru. Allah'ım, bu kırık kalpli kızımı üzme diye dua ediyor.
Kapı zili çalınıyor ve açıldıktan sonra birkaç kişi içeri giriyor. Nasıl olduğumu soruyorlar. Gelişlerinden birkaç dakika sonra diyorlar ki, durumunuzu rehbere bildirme niyetimiz yok. Birkaç dakika sonra bizzat buraya gelecekler. Artık adamın sesini duymuyorum. Kalbim sevinçle doluyor ve gözlerim sevinç yaşlarıyla ıslanıyor. Babamın fotoğrafına bakıyorum ve babacığım, kızını da düşündüğün için teşekkür ederim diyorum.
Ayetullah Hamene'yi gelmeden önce fizyoterapist olan ablam Ramon'a geliyor, bana sımsıkı sarılıyor, birkaç kez yüzümü öpüyor. Ayetullah Hamene'yi evimize en son geldiğinde o evde değildi. O geceyi hep özlüyordu. Artık Sayın Hamene'yi yakından görmenin mümkün olmadığını biliyordu. Hem de kendi evimizde. Bana hep şöyle derdi. Ne mutlu sana. O gece oradaydın ve Hacı Ağa'nın yanına oturdun. Bunu seni memnun etmek için söylediğini düşünürdüm ama şimdi onun ruh halinden öyle olmadığını anlıyorum. O toplantıda bulunmadığı için gerçekten üzgünmüş. O gece, o görüşmeden 13 yıl sonra Ramon'a Ayetullah Hamene'yi yakından görecek.
Annemin de hali çok ilginçti. Bay Hamene'nin benimle görüşmek için zaman ayırdığına inanamıyor. İslam İnkılabı rehberi bir Süryani bir aileyi ziyaret mi? O da ikinci kez. Hiç inandırıcı değil. Kolyesinin haçını dudaklarının önünde tutuyor ve Meryem anneye şükranlarını fısıldıyor. Teyze de toplantıda hazırdır. Daha birkaç saat önce Hemedan'dan beni görmek için geldi ve bu ziyaret ona da nasip oldu. Ayetullah Hamene'yi eve girdiği anda evdeki herkesin ruh hali görülmeye değerdir. Annem gözleri yaşlarla doluyken elini göğsüne koymuş. Teyzem ellerini vücuduna yapıştırdı ve bir saygı işareti olarak başını eğdi ve ben tekerlekli sandalye kulplarının yardımıyla ne kadar zor da olsa ayağa kalktım ve gülümsedim.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Unutulmaz Görüşme isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.arab.ir adresine yazabilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce taalimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz. Hatırlanacağı üzere, önceki bölümde İslam'ın en temel inanç ilkesi olan tevhidden ve Allah'ı tanımaktan söz ettik. Şimdi sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. İnsanoğlu açısından her olayın bir sebebi vardır. Buna göre hiçbir hadise veya olgu kendiliğinden ve varlığının kaynağı olan bir sebep olmaksızın ortaya çıkmaz. Bu inanç genel bir ilke ve kanundur. İmam Sadık aleyhisselam, illiyet kanunu ve her sonucun bir sebebi olduğu ilkesine işaret ederek şöyle buyuruyor. Allah'ın sünneti her şeyi sebep yoluyla yöneliktir. O zaman her şey için bir sebep belirlemiştir. Geçen bölümde de işaret edildiği üzere İmam Ali aleyhisselam, Yüce Allah'ın ayet ve işaretleri hakkında şöyle buyuruyor. Yüce Allah'ın yaratılış izleri ve hikmetinin işaretleri yarattıkları harikulade mahluklarında aşikardır. Nitekim yarattığı her şey onun varlığının hüccet ve delilidir. Gerçi bu mahluklar görecede sessizdir. Lakin onun pak zatının tedbirlerinin konuşan delilleridir. Buna göre varlık aleminde göze çarpan tüm harikulade düzenlerin bir sebebi olmalıdır. Çünkü hiçbir akli selim bunca harikulade motif ve desenlerin usta bir ressam olmaksızın varlık aleminin tablosunda çizilmiş olabileceğini kabul edemez. Burada basit bir örnek vermek istiyoruz. Bir binayı düşünün ki teknik ilkelere göre ve büyük bir kurumun gereksinimleri gözetilerek inşa edilmiştir. Bu binanın varlığı bir tasarımcısı ve yapımcısı olduğu ve yapımcısı bu binayı dakik mühendislik ilkelerine binaen inşa ettiğinin ispatıdır. Gerçekte bu örnekte hiç kimse birilerinin inşaat tekniklerini bilmeksizin ve sırf eğlence amaçlı bir dizi tuğlayı üst üste dizdiğine ve hiçbir ön plan yapmaksızın tesadüfen güzel ve modern bir bina inşa ettiğine inanmaz. Eğer birileri de çıkıp böyle bir iddiada bulunacak olursa başkaları onun ruh sağlığı konusunda kuşkuya düşer. Madem bunca küçük ve basit bir düzeni kör ve hedefsiz bir tesadüf sonucu oluştuğuna ve ardında bir tasarım ve tedbir olmadığına inanamıyoruz, o zaman nasıl daha geniş bir seviyede varlık aleminde söz konusu olan bunca büyük ve şaşırtıcı düzenlerin bir tesadüf sonucu ve hiçbir akıllı ve bilge tasarımcısı ve yapımcısı olmadığına inanabiliriz? Gerçekte varlık alemine hakim olan bunca dakik düzen ve mahlukların arasındaki ilişkiler, tüm bunların güçlü, bilge, tedbirli ve hikmetli bir yaratan tarafından yaratıldığını ortaya koyuyor. Yüce Allah'ı tanımanın açık ve kolay yolu, yaratılış alemi üzerinde düşünmektir. Gerçekte varlık alemindeki mahluklara bakarak tüm dünyayı tedbir eden ve canlılara hayat veren ve tüm kainat varlığını ondan alan hikmetli bir iradeye ulaşırız. İmam Ali aleyhisselamın vurguladığı üzere gerçi bizim gözlerimiz onu görmekten acizdir. Ancak o var olan bir hakikattir. Buna karşın bazen insanlar göremedikleri veya hissedemedikleri varlıkları inkar edebiliyor. Burada sorulması gereken soru şu ki, acaba eğer bilimsel bir deneyde bir şeyin sebebini bulamıyorsak, varlığını inkar mı etmeliyiz, yoksa henüz onun sebebini bulamadığımızı mı söylemeliyiz?
akıllı ve ilmi delillerin peşinde olan bir insan görmemek veya hissetmemeyi inkar etmenin temeli yapmaz ve hissiyatı çerçevesinde yer almayan şeyleri reddetmez. Çünkü bu durumda hislerimizin ve tecrübelerimizin çerçevesinde yer almayan, ancak bilimsel gerçek olarak benimsenen birçok ilkeyi bilim çemberinden çıkarmamız gerekir. Örneğin elektromanyetik dalgalar veya elektron ve nötron gibi zerrecikler gözle görülmemiştir. Fakat insanlar bunların varlığını deneylerle ve sonuçlarına bakarak anlamıştır ve bugün hiç kimse bunları inkar etmemektedir. Gerçi varlık aleminde görünmeyen birçok mahluk vardır. Fakat çağımızın bilimsel ilerlemeleri bu gözle görünmeyen mahlukların hakkında birçok gerçeği ortaya çıkarmıştır. İnsan gözü bazı durumlarda bazı maddi gerçekleri göremez. Örneğin insan gözü ancak ışıkla aydınlanan bir cismi görebilir. Işığın dalga boyu ise belli, iki dalga boyu arasında olması gerekir. Bu yüzden insan gözü mor ötesi veya kızıl ötesi dalgaları göremez. Oysa bu ışıklar alemde vardır ve birçok tesiri, hatta faydaları söz konusudur. Yine çevremizi saran atmosferin büyük ağırlığı söz konusudur ve sürekli vücudumuza basınç uygular. Fakat bu basınç vücudumuzun iç basıncı ile dengelendiğinden onu ne hissederiz ne de ondan rahatsızlık duyarız. Bunlar bizim hislerimizin idrak edemediği ancak var olan bilimsel kesin gerçeklerdir. O zaman eğer insan sahip olduğu hisler ve araçlarla bir şeyin varlığını hissedemiyorsa, imkansız olduğuna dair kesin akli delil buluna kadar onu inkar edemez. Günlerden bir gün maddi düşünceleri ve görüşü benimseyen Mısır halkından bir adam İmam Sadık aleyhisselamla görüşür. İmam tartışmanın başında Mısırlı adamdan bazı sorular sorar. Örneğin, acaba şimdiye kadar yerin dibine gittin mi diye sorar. Adam hayır der. İmam şöyle buyurur. Acaba yerin dibinin ne olduğunu bilir misin diye sorar. Adam şöyle der. Ben bilmiyorum ama zannedersem yerin dibinde hiçbir şey yoktur. İmam Sadık aleyhisselam devam eder. Acaba göklere çıktın mı? Adam hayır diye cevap verir. İmam sorar, peki göklerde neler olduğunu bilir misin? Mısırlı adam yine bilmediğini, ancak orada da hiçbir şey olmadığını düşündüğünü söyler. İmam Sadık aleyhisselam Mısırlı adamın cevaplarından hareketle şöyle buyurur. Hayret bir şey, sen ne doğuya gitmişsin ne batıya. Ne yerin dibine seyahat etmişsin ne de göklere. O zaman nasıl oralarda var olan şeyleri inkar edersin? Acaba hiçbir akıllı insan bilmediği bir şeyi inkar eder mi? Şimdi şunu bil ki biz asla Allah konusunda kuşku duymayız. Yoksa sen güneşi, ayı, geceyi, gündüzü görmüyor musun ki kendi yörüngelerinde dönüyor ve bu yörüngenin dışına asla çıkmıyor. Eğer onlar kendilerinden gidip dönmeyecek güçleri varsa neden gitmiyor? Allah'a andolsun ki onlar hareketlerinde kendilerinden hiçbir iradeleri yoktur. Ve onları yörüngelerinde döndüren ve onlara hükmeden ve büyüklük ve azamet ona mahsus olan Yüce Allah'tır. Canlı mahluklar bu dünyanın harikulade mahluklarıdır ve çeşitli şekillerde, renklerde ve insan, hayvan, bitki ve diğer canlı türleri kalıbında boy gösterir. Gerçekte cansız maddelere hayatı tüm özellikleriyle sunan ve cansız maddeden canlı mahluk yaratan yegane Allah'ın iradesidir. Yaratılışın bu şaşırtıcı ve acayip mahluklarını gören, aydın fıtratlı ve hakikati gören insanlar, Yüce Allah'ı varlığın tüm tecellilerinde görür. Hazreti Ali aleyhisselamın da buyurduğu üzere, Gerçi gözler Yüce Allah'ı görmekten acizdir. Fakat akli idrak ve algılamalar insanın sınırlı ve zayıf hislerinin yardımına gelir ve onu Yüce Allah ile tanıştırır. Unutmamak gerekir ki bizler madde çerçevesinde tutsağız ve Allah'ın varlığını şu basit hislerimizle idrak edemeyiz. Bu yüzden hissi ilimlerde tanıma ve araştırmanın yolu denemek olduğu gibi, metafizik ve maddi olmayan durumlarla ilgili hakikatleri idrak etmenin aracı da düşünmektir. Bu yüzden aklın rehberliği olmadan yaratılış aleminin hakikatlerini asla keşfedemeyiz. Bir gün adamın biri İmam Ali aleyhisselamdan sordu. Acaba Allah'ını gördün mü? Hazreti Ali aleyhisselam şöyle karşılık verir. Ben asla görmediğim Allah'a tapmam. Adam tekrar sordu. Onu nasıl gördün? Bana anlat. İmam şöyle buyurdu. Hiç kimse onu bildiğimiz gözle görmemiştir. Fakat kalpler iman hakikatiyle onu görmüştür. Aslında İmam Ali aleyhisselam bu beyanla bize düşünme yolunu gösteriyor ve insanları bu yoldan Yüce Allah'ı tanımalarını tavsiye ediyor. Peygamberlerin insanları tapmaya davet ettiği Allah insanın görece hisleriyle ne görülebilir ne de hissedilir. Fakat onun varlık aleminin her yerine yansıyan iradesi, ilmi ve gücü ve doğadaki tüm nesneler onun güçlü zatının varlığını ispat eder. Aziz dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin 8. bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. İran platosu dünyanın en eski medeniyetlerinin beşiğidir. Elam, Yanık Kent, Siyalk gibi medeniyetler tarih ve kültüre ilgi duyanları İran'a çekmektedir. Merhaba değerli dinleyiciler. Dinleyiciniz podcast'in adı İranlılar arasında ve Yunan gezgin Sofia A. Koltaki'nin ağzından İran ve İranlıları tanıtıyor. Önceki bölümde size İranlılar arasında tekliflerin kabulü ve reddi, özür dileme gibi konular hakkında bahsetmiştim. Ben Mehtap Mahir. İran Radyosu'ndan bu bölümde bu gezginin ağzından İranlılar arasındaki din, mezhep, usul-i din ve furu-i din hakkında sizinle birlikte olacağım. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Umarım bu bölümden de önceki bölümler gibi hoşlanırsınız. Şimdi birlikte Sofya'nın konuşmalarını dinleyelim.
İran resmi dili Farsça olan Müslüman bir ülkedir ve Batılıların düşündüğünün aksine Arapça değildir. İranlılar Arapçayı sadece dua ve niyaz için kullanır ve sadece Ahvaz ve Abadan gibi bazı güney şehirlerinde Arapça konuşulur. İran'ın resmi dini İslam'dır ve ülkenin yönetim sistemi de bu ilkeye dayanmaktadır. İran kültürü İslam ve Şii mezhebiyle çeşitli şekillerde iç içe geçmiştir. Bu nedenle İran kültüründeki bu ilişkiyi daha iyi anlamak için size dinleri ve usul-i din ve furu-i din hakkında kısa bir bilgi vermem gerekiyor. Şii mezhebinde dinin temel ilkeleri tevhid, nübüvvet, kıyamet, imamet ve adalet olmak üzere 5 temel ilkeden oluşur. Tevhid, Allah'ın bir ve tek olduğu ve hiçbir ortağı olmadığı anlamına gelir. Bu, İslam'ın en temel inancının çok basit bir tanımıdır ve bu konuda birçok kitap yazılmıştır. Müslümanlar hayatları boyunca iyi işler yapar ve kötülüklerden uzak dururlar. Onlar bu dünya sona erdiğinde ve Allah ölüleri dirilttiğinde kıyamet gününün geleceğini ve o gün herkesin amellerinin hesabının sorulacağına inanırlar. Herkes Allah'ın affına umut ederken aynı zamanda Allah'ın amellerine göre onlara ödül veya ceza vereceğine inanırlar ki bu da kıyamet ilkesidir. Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar gibi diğer İbrahimi dinler gibi sadece Allah'ın tarihini bildiği kıyamet gününde dünyanın sona ereceğini, ölülerin dirileceğini ve Allah'ın amellerini sorgulayacağına inanırlar. İnsanlık tarihi boyunca Allah insanlara mesajını ulaştırmak ve onları doğru yola yönlendirmek için peygamberler göndermiştir. İnsanları doğru yola yönlendirmek için 124 bin peygamber gönderilmiştir ve bu da nübüvvet ilkesidir. Hristiyanlık ve İslam ile ilgili olarak Hazreti İsa aleyhisselamın mucizevi doğumu Kur'an'da zikredilmiştir. Ve Hazreti İsa'nın adı Kur'an'da 25 kez geçmektedir. Kur'an'da Hazreti Meryem Salamullah Aleyha adında da bir sure vardır. İslam dinine göre İsa mükemmel bir insandı ve ilahi dinlerin 5 temel peygamberlerinden biridir. Diğer 4 temel peygamber Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'dir. Hazreti İsa aleyhisselamın görevi Hristiyanlığı tebliğ etmekti. Yüce Allah Hazreti İsa'yı göndererek insanların daha sonra Hazreti Muhammed tarafından getirilen İslam adlı tam dinini kabul etmeye hazır hale gelmelerini sağlamıştır. Milattan sonra 610 yılında Mekke dışında Hira mağarasında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem İslam peygamberliği ile görevlendirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in tamamı yazılmadan yıllar önce tüm Kur'an Hazreti Muhammed'in kalbine indirilmiştir. Peygamber 3 yıl boyunca insanları gizlice İslam'a davet etmiş ve daha sonra Allah'ın emriyle davetini açıkça yapmıştır. Düşmanları onu Mekke'den Medine'ye hicrete zorlamıştır. Bu hicret Medine'de İslam devletinin kurulmasına yol açmıştır.
Thank you.
İmamet, Şia Müslümanların mezhebine göre dinin temel ilkelerinden biridir. Hazreti Muhammed, Hazreti Ali aleyhisselamı Müslümanlar arasında halifesi olarak seçmiştir. Haccın son seyahatinde Mekke'de hicretin 10. yılı Zilhicce ayının 18'inde tüm hacıları toplayarak ölümünün yaklaştığını, ancak onlara kıyamete kadar dayanabilecekleri iki şey bırakacağını söylemiştir. Biri Kur'an-ı Kerim ve diğeri Ehl-i Beyt'i. Peygamber Efendimiz sadece bu ikisine başvurarak insanların kurtuluşa ereceğini söylemiştir. Peygamberin Kur'an'ı ve Ehl-i Beyt'i insanların kurtuluşunun tek yoludur. Sonra da kızı Fatıma'nın kocası olan yeğeni Hazreti Ali aleyhisselamın elini kaldırarak "Ben kimin Mevlası isem Ali de onun Mevlasıdır ve beni seven Ali'yi de sevmelidir" demiştir. Böylece Hazreti Ali aleyhisselamı halifesi ve vekili ilan etmiş ve Allah'tan Ali'yi takip edenlerin Allah'ın lütfuna ve sevgisine nail olmasını istemiştir. Müslümanların toplandığı yer Gadir adında bir yer olduğu için bugüne Gadir Bayramı denir. Her yıl Zilhicce ayının 18'inde Peygamberin Hazreti Ali aleyhisselamı halifesi ve vekili ilan ettiği gün Gadir Bayramı olarak kutlanır. Şii ve Sünni mezhepleri arasındaki ilk ayrılık bu konuda olmuştur. Her iki mezhep de bu olayın gerçekleştiğini kabul eder, ancak yorumlama konusunda farklılık gösterirler. Sünniler bu olayın Peygamberin Ali'ye olan sevgisinin bir göstergesi olduğunu düşünürken, Şii Müslümanlar Peygamberin halifesinin Allah tarafından seçildiğine inanırlar. Onlar Ali ve Peygamberin 11 çocuğu ve torununu imam olarak görürler ve hepsinin Allah tarafından seçildiğine inanırlar. Namaz, oruç, hac, zekat, hums, cihad, emri bil maruf ve nehyi anil münker ve tevella ve teberra da Şia mezhebinde furu'd-din sayılır ve bunların hakkında sizinle konuşmak isterim. İranlılar da tüm Müslümanlar gibi günde 5 vakit namaz kılarlar, ancak 3 kez ezan okurlar. Sabah namazında, öğle namazında ve akşam namazında. Namaz kılma şekli kadınlar ve erkekler için aynıdır. Namazda durma, rükû ve secde gibi duruşların her birinin manevi bir anlamı vardır. Namazın başında Müslümanlar Allah'ın azamet ve rahmeti karşısında dururlar. Sonra Allah'ın büyüklüğü ve ihtişamı karşısında eğilirler, rükû ederler ve sonra da alnını yere koyarak Allah'ın büyüklüğü karşısında hiçbir şey olmadıklarını gösteren en yakın duruş olan secdeye giderler. Namazda Kur'an'dan iki sure okunur. İlk olarak Fatiha suresi ve ardından İhlas suresi gibi kısa bir sure okunur. Fatiha veya Hamd suresi, ki Kur'an-ı Kerim'in ilk suresidir, şu şekilde okunur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Rahman ve Rahim olandır. Kıyamet gününün sahibidir. Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Nimetlendirdiğin kimselerin yoluna. Gazaba uğratılmışların yoluna değil, sapkınların yoluna değil. Devamında Kur'an'ın 112. suresi olan İhlas suresi de şu şekilde okunur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O tek ilah olan Allah'tır. Mustağni olan Allah. Bütün ihtiyaç sahipleri O'na muhtaçtır. Doğmamış ve doğrulmamıştır. Ve O'nun hiçbir benzeri yoktur. Namazdan sonra İslam dininin ve Şiilik mezhebinin diğer farzlarından biri de oruçtur. Oruç ve oruç tutmak İbrahimi dinlerde her zaman vurgulanmıştır. Müslümanlar da Hristiyanlar ve Yahudiler gibi yılın belirli günlerinde oruç tutarlar. Müslümanlar Kur'an'ın indirildiği ay olan Ramazan ayında sabah ezanından akşam ezanına kadar ne su içer ne de yemek yerler. Müslümanlar bu ayda yalan söylemek, dedikodu yapmak ve kötü işlerden daha çok kaçınırlar ve Allah'ın hayatlarındaki nimetleri için şükrederler. İhtiyaç sahiplerine iftar vermek, sadaka vermek ve Kur'an hatmi yapmak, insanların bu ayda sıklıkla yaptığı teşvik edilen işlerdendir. Ramazan ayında İran'a seyahat ederken bu ayın önemini unutmayın ve kamu alanlarında su ve yemek yemeyin. Restoranlar genellikle gün boyunca iftar vaktine kadar kapalıdır. Ancak diğer mağazalar açıktır. Tüm gün yemek yemek için otellere gidebilirsiniz çünkü oruç yolcuları için farz değildir. Oruçlular iftar vaktinde hurma, tatlı çay, ekmek, peynir, yeşillik, çeşitli çorbalar, sütlaç ve helva ile oruçlarını açarlar. Eğer iftar vaktinde sokaktaysanız size hurma, çay ve benzeri ikram eden insanlarla karşılaşabilirsiniz ve siz de karşılığında Allah kabul etsin diyebilirsiniz. Ramazan ayından sonra Ramazan bayramı gelir. Ramazan bayramı Müslümanların en önemli bayramlarından biridir. İslam ülkelerinde Şevval ayının ilk günü olan Ramazan bayramı çok önemli bayramlardan biri olarak kabul edilir ve genellikle resmi tatildir. Bugün de oruç tutmak haramdır ve Müslümanlar bayram namazı kılarlar. Müslümanların bir diğer dini geleneği hacdır. Her yıl Hicri takviminin 12. ayı olan Zilhicce ayında binlerce Müslüman hac için Mekke'ye gider. Hac, Zilhicce ayında Mekke ve çevresinde yapılan bir dizi ibadettir. Hac, Müslümanların en büyük yıllık toplantısıdır. Tüm İslam mezheplerinden gruplar hac mevsiminde Mekke'de bir araya gelir. Hac, her Müslüman için ömründe bir kez farz olan bir ibadettir. Hac, ihram denilen bir niyetle başlar ve bu niyetle bazı şeyler haram olur. Hac ayinlerinin derin bir manevi anlamı vardır. Erkeklerin ve kadınların tümü bu ayinlerde beyaz elbise giyerler ve bu tüm insanların farklı sosyal sınıflardan bağımsız olarak Allah katında eşit olduğunu gösterir. Hac ayinlerinden bir diğeri ise Sefa ve Merve tepeleri arasında koşmaktır. Bu ayin Hazreti İbrahim aleyhisselamın eşi Hacer'in oğlu İsmail için su bulmak için çabalamasının anısına yapılır. Su bulamayan bir çölde kalan Hacer, oğlu için su bulmak üzere Sefa ve Merve tepeleri arasında 7 kez koşmuş ve sonunda zemzem suyunun fışkırmasıyla bu çabası sonuçlanmıştır. Hac ibadetlerini tamamlayıp Mekke'den dönen hacıları, arkadaşları ve yakınları çiçeklerle karşılamak için havaalanına gider ve onlara hoş geldin derler. Çoğu zaman hacıların evlerinin kapıları da hoş geldin pankartlarıyla süslenir. Hacılar da birkaç gün sonra arkadaşlarını, yakınlarını ve komşularını Peygamber Efendimizin sünnetine uygun olarak evlerinde veya bir salonda akşam yemeğine davet ederler ve hac yolculuğundan dönenlere Hacı Bey veya Hacı Hanım denir. İranlıların geleneklerinden bir diri de kurban kesmektir. Kutsal kitaplarda ve Kur'an'da Allah'ın Hazreti İbrahim aleyhisselamın imanını sınamak için oğlunu kurban etmesini emrettiği yazmaktadır. Hazreti İbrahim de Allah'ın emri üzerine bıçağı oğlunun boğazına dayasa da Allah'ın emriyle bıçak kesmemiştir. O anda Hazreti İbrahim'in kurban etmesi için bir koç belirmiştir. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in gerçek imanı ve tam itaatkarlığına işaret olarak hacılar hac sırasında şeytanın sembolü olan 3 sütuna taş atarlar. Bu ibadet Müslümanların kalbinden şeytanın hilesini atmanın bir simgesidir ve daha sonra hacıların özel bayramı olan Kurban Bayramı'nda hacılar Hazreti İbrahim'i anarak bir koyun kurban ederler. İran'da çocuk doğumu, dükkan veya ev satın alma veya yeni gelinin eve giriş yapması gibi durumlarda da kurban kesilir. İranlılar kurban kesmenin tıpkı sadaka vermek gibi belaları def edeceğine inanır. Kesilen eti fakirlere dağıtırlar veya komşularına sıcak yemek olarak dağıtırlar. Sevgili dinleyiciler, İslam dini ve Şia mezhebindeki temel ilkeler ve usul-i din ve furu-i dinden kısaca bahsederek İranlılar arasında podcastimizin bir başka bölümünü tamamlıyoruz. Bir sonraki bölümde Sofya'nın furu-i din hakkındaki sohbetlerine devam edeceğiz. Bizi sonraki bölümlerde de takip etmenizi ve eğer içeriğimizden memnun kaldıysanız arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ederiz. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bize katıldığınız için içtenlikle teşekkür ederim. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.